Ayrım 14.
Yani antlaşmanın diliyle bir Avrupa devleti İtalya tarafından Akdeniz bölgesinde Fransa ve İngiltere'nin karışacağı bir savaşla sonuçlanacak bir tecavüz hali ortaya çıkmıştı. Türkiye, Fransa ve İngiltere ile birlikte savaşa girecekti. Antlaşmanın ilk akla gelen gereği buydu ve Türkiye'de bunu bilen birçok kimse artık İtalya'ya savaş ilanını bugün mü yapacağız, yarın mı yapacağız diye bekliyordu. 10 Haziran günü Cumhurbaşkanı İnönü veya halk dilindeki adıyla İsmet Paşa askeri durumu incelemek için gittiği Trakya'da gezideydi. Oraya Gelibolu'ya kadar deniz yolundan gitmişti. Tekirdağ'dan başlayarak hem halkın hem de askeri birliklerin durumunu inceliyordu. Haberi Edirne'de öğrenmişti. Ankara ile temasa geçmiş, Başbakan Refik Saydam'la görüşmüş, gezisini yarıda kesmişti. İstanbul üzerinden Ankara'ya gelecekti. Başbakanlıkta, Genelkurmay Başkanlığında, Dışişleri Bakanlığında toplantı üzerine toplantı yapılarak onun gelişi bekleniyordu. Mecliste de milletvekilleri bekliyordu. Beklerken kendi aralarında durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Faik Ahmet Barutçu'nun anılarına göre bazıları savaşa girmekten başka çare kalmadığını söylüyordu. Hatta mesela eski Adalet Bakanı Refik Şevket İnce, "Biz şimdi otomatik olarak İtalya ile harp halindeyiz," diyordu. Bazı milletvekilleri de savaşa girişimizin otomatik olmasa bile gerekli olduğu görüşündeydiler. Mesela CHP'nin eski genel sekreteri, sonradan başbakanlıkta yapacak olan Recep Peker, "Girmemek dürüstlük olmaz," diye düşünüyordu. Ama bunun dürüstlükle ilgisi olmadığını öne sürenler daha çoktu. Onlara göre Türk-İngiliz-Fransız Antlaşması'nın ülke çıkarları açısından incelenmesi gerekiyordu. Osmanlı Meclisi'nden gelen İzmir Milletvekili, eski iddiatçı Halil Menteş'e şöyle diyordu. Antlaşma mütekabiliyet, karşılıklılık esasına dayanır. Türkiye'ye yarın Balkanlardan veya Rusya'dan bir tecavüz olursa müttefiklerin bana ne yararı olabilir ki? Fransa mağlup olsa da imparatorluğunu kaybeder ama gene Fransa kalır. Fakat Türk vatanının tasfiye edilecek hiçbir parçası kalmamıştır. Maazallah bütün Türkiye kaybolabilir. Menteşe'ye göre savaşa girmek intihar sayılırdı. Ulus'un başyazarı Falih Rıfkı Atay daha hafif bir deyim bulmuştu. Macera olur diyordu. Gazetelere yasak listesi. Meclis kulislerinde tartışılan görüşlerin kamuoyunda da ortaya çıkması kimsenin istemediği bir şeydi. Hükümet konuyu görüşmeye başlamıştı ama İnönü'nün gelişinden önce zaten bir karar alınamazdı. O karar alınıncaya kadar basının konuyu irdelemesi sakıncalı olabilirdi. Bu bir tebliğ ile önlendi. Gazetelere emniyet müdürlüklerince gönderilen gizli tebliğin, daha doğrusu yasak listesinin metni şuydu. İtalya bahsinde 1. Anadolu Ajansı'nın haberlerinden başka haber yazılmayacaktır. Yabancı radyolardan hiçbir havadis alınmayacaktır. Katiyen sansasyonel başlık yapılmayacaktır. 2. Başmakale yazılmayacaktır. 3. Türkiye'ye, Yunanistan'a, Mısır'a vesaireye teminat verilmiştir diye başlık yapılmayacak, ancak İtalya harp ilan etti diye bir manşet yapılabilecektir. 4. Müttefiklerle aramızda mevcut anlaşmadan bahisle harp vaziyetinde olduğumuz imaen dahi yazılmayacaktır. Muharebe tahlil edilmeyecektir. 5. İkinci baskı ve ilave yapılmayacaktır. 6. Hükümetin bu kati emri hilafında hareket eden gazeteler derhal kapatılacaktır. Bu tebliğ, hükümetin savaşa girip girmeme konusunda henüz bir karara varmadığını gösteriyordu. Belli ki iki ihtimalde göz önünde tutularak yazılmıştı. Savaşa gireceksek, Mussolini'nin Türkiye'ye teminat verdiğinin vurgulanması önemliydi ki, İtalya bize dokunmayacaktı, biz bunu niye yapıyoruz denilmesin. Savaşa girmeyeceksek, müttefiklerle antlaşmamız hiç hatırlanmamalıydı ki, verdiğimiz sözü tutmuyoruz denilmesin. Böylece gazeteler bizi yaşamsal olarak etkileyen çok ciddi bir gelişmenin haberini savaşın bizi pek de fazla ilgilendirmeyen aşamalarından biriymiş gibi yayınlamak zorunda kaldılar. Ankara'da Dışişleri Bakanlığı kadrosu ise o sırada en zor saatlerini yaşıyordu. İngiliz ve Fransız büyükelçileri Haksın ve Masikli İtalya'nın Fransa'ya savaş açtığı andan itibaren Dışişleri Bakanı Saracoğlu'nu savaşa girdiğinizi ne zaman ilan edeceksiniz? Baskısı altına almışlardı. Saracoğlu bu işin o kadar kolay olmadığını, durumun incelendiğini, hükümetçe görüşüleceğini söyleyerek vakit kazanmaya çalışıyordu. Zaten son sözü söyleyecek olan Cumhurbaşkanı İnönü henüz Ankara'ya varmamıştı. İnönü düşünerek geliyor. Bu kitap yazılırken İnönü'nün ünlü cep defterlerindeki şifre gibi günlük notları Yapı Kredi Yayınları tarafından kitap haline geldi. 10 Haziran ve 11 Haziran 1940 günlerinin notlarından anlaşılanlar şunlardır. İnönü 10 Haziran'da sabahleyin Tekirdağ'daymış. Öğleye kadar orada kalmış. Sonrasını şöyle özetliyor. Trenle Kırklareli, yağmur. Otoyla Edirne, Dirik evi. General Muğlalı ile Bulgar konusu üzerine konuşma. İtalya'nın müttefiklere ilanı harbi, savaş ilanı. Başvekil çağırıyor. Ertesi gün süvari fırkasını görmekten sarf-ı nazar, vazgeçme. Hemen oto ile Kırklareli'ne dönüş. Trenle İstanbul. 11 Haziran Salı. Sirkeci motorla Boğaziçi'nde dolaşma. Saat 11'de Haydarpaşa'dan hareket. Yolda seferberlik tertibatı görüşüldü. Bu notlardan anlaşıldığına göre İnönü, o günlerin koşullarına göre 2 gün süren yolculuğunda durumu enine boyuna düşünme fırsatı bulmuş. Hatta Sirkeci'de indiği Cumhurbaşkanı treninin Haydarpaşa'ya getirilmesi zamanından faydalanarak bir boğaz gezintisi bile yapmış. Hamlet'in olmak veya olmamakı gibi onun da meselesinin özeti belli, savaşa girmek veya girmemek. İnönü'nün bu konuda Ankara'ya gelinceye kadar bir karara varmadığı anlaşılıyor. Savaşa girmemek istediği muhakkak ama girme ihtimalinin de hesabını yapıyor. Trende yanındakilerle seferberlik önlemlerini konuşuyor. Cumhurbaşkanının beyaz trende denilen özel treni Ankara'ya 11 Haziran gecesi saat 23'te vardı. İstasyonda bakanlar ve milletvekilleri tarafından karşılandı. Talepler ve gerçekler. İsmet Paşa garda kendisini karşılayanlara fazla bir şey söylemedi. Bu akşam istirahat ederiz, yarın ve öbür gün çalışacağız dedi. Böylece Ankara'daki günlük bir görüşme maratonu başladı. O arada İngiliz ve Fransız büyükelçileri hükümetlerinin Türkiye'den taleplerini sıralamışlardı. 1. İtalya ile ilişkilerin hemen kesilmesi. 2. Seferberlik ilanı. 3. Boğazların Montreux Sözleşmesi'ne göre savaş tehlikesi vardır diye kapatılması. 4. Deniz ve hava üslerinin müttefiklere kullandırılması. 5. İtalyan vatandaşlarının enterne edilmesi. 6. İtalyan gemilerine el konulması. 7. İtalya'ya savaş ilanı. Ama bu talepler sıralanırken Fransız cephesinden haberler de birbirini izliyordu. Şöyleydiler. 1. Açık şehir ilan edilen Paris'teki Fransız kuvvetleri şehri boşalttı. Almanlar şehrin varoşlarına girmeye başladı. 2. Fransız Kuvvetleri Komutanı General Weygand, Paris dışındaki birliklere de geri çekilme emri verdi. Bazı birlikler Almanlara teslim olmaya başladı. 3. Paris'ten ayrılıp Tours'a, oradan da Bordeaux'a geçen Fransız hükümetinde anlaşmazlık çıktı. Almanlarla mütareke isteyenler arttı. 4. Başbakan Reynaud, savaşa devam taraftarıydı. Radyodan dramatik bir nutuk söyledi. ABD'yi yardıma çağırdı ve dedi ki, ben inanıyorum ki Fransa bir yeniden doğuş haline geçecektir. Bu Fransa'nın yeniden doğmak üzere öldüğünü kabul etmek gibi bir şeydi. 5. İspanya'nın Fransa ile Almanya arasında mütareke için arabuluculuk girişimleri başladı. Bu ve benzeri haberler Türk Dışişleri Bakanlığı'nca en ufak ayrıntısına kadar izleniyor ve değerlendiriliyordu. Bu değerlendirmelerin sonucunda da ortaya şu gerçek çıkıyordu. Fransa savaşı resmen de bırakmak üzereydi. Zaten fiilen bırakmıştı. İngiltere'de Dunkerque kurtarma harekatından sonra adasına çekilmişti. Bu durumda Türkiye'nin savaşa girmesinin sonucu ne olabilirdi? Türkiye savaşa girerse kime karşı, kiminle birlikte nerede çarpışacaktı? Müttefiklere üslerini açsa bile müttefiklerinin o üsleri doğru dürüst kullanacak halleri kalmamıştı. Ayrıca bir de Türkiye'nin kuzeydoğu komşusu Rusya vardı ki o da o sırada birdenbire hareketlenmişti. Rusya topraklarında üsler edinip kontrol altına almakla yetinmediği Baltık ülkelerini artık resmen de Sovyet topraklarına katmak istiyordu. Ayrıca Romanya'dan Besarabya'yı almak istiyordu. Türkiye İtalya'ya savaş ilan edip üslerini müttefiklerine açarsa ve hele boğazları başka gemilere kapatırsa bunu bir bahane yapıp Türkiye'ye karşı da hareketleneceği besbelliydi. Mezarıma lanet okutmam. Bu değerlendirmelerle 13 Haziran akşamına gelindi ve o akşam İnönü'nün kararı belli oldu. Türkiye savaşa girmeyecekti. Türk-İngiliz-Fransız antlaşmasına bağlılığı sürüyordu ama antlaşmanın ünlü 2 numaralı protokolündeki Sovyet çekincesini kullanıyordu. Yani İtalya'ya karşı savaşa girmek, benim Ruslarla da savaşa girmemi gerektirecekse veya dolaylı da olsa o sonuca yol açacaksa ben İtalya'ya karşı savaşa girmem çekincesini. Karar İnönü'nün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Saracoğlu tarafından İngiliz ve Fransız büyükelçilerine bildirildi. Fakat kamuoyuna açıklanmadı. Büyükelçiler önce buna tepki gösterdiler. Fakat yapabilecekleri bir şey olmadığını biliyorlardı. Hele Fransız büyükelçisi René Massigli. O Paris'i bırakıp Bordeaux'da tutunmaya çalışan kendi hükümetinden doğru dürüst haber alamıyordu ki Türk hükümetine bizimle birlikte savaşa gir diye ısrar etmeye hakkı olsun. Hükümetin kararı 14 Haziran günü CHP meclis grubunun gizli oturumunda görüşüldü. Başta Recep Peker ve Refik Şevket İnce olmak üzere bazı milletvekilleri hükümetin savaşa girmeme gerekçesini inandırıcı bulmadıklarını söylediler. Peker, barutçunun notlarına göre alınan kararın korrekt olmadığını öne sürerek şöyle dedi. Harp tehlikesinden ve harbin bize gelmesinden kurtulmaya imkan yoktur. 10 gün sonra gelecektir. 10 günlük bir hayat için müttefikleri kaybetmek pahasına istikbalin teminatından, geleceğin güvencesinden mahrum bir hale gelmek yerinde bir şey değildir. Buna Başbakan Refik Saydam sert bir cevap verdi. Savaşa girmemek kararının antlaşmanın hükümlerine dayandığını belirtti. Savaşa girip girmemek gibi önemli bir karar alınırken milletin geleceğinin düşünüldüğünü söyledi. Recep Peker'in çocuk sahibi olduğunu hatırlatarak onun çocuklarının da geleceğinin düşünüldüğünü ima etti. Benim çocuğum yok dedi. Fakat yarın öldükten sonra mezarıma lanet okutmam. Bu sözler grubu heyecanlandırdı. Recep Peker tekrar kürsüye gelerek sözlerini biraz hafifletti. Başka hatipler söz aldı. O arada beklenmedik bir şey oldu. Öğrenildik ki İsmet Paşa görüşmeler devam ederken kalkıp meclise gelmiştir. Bunu barutçu şöyle yorumluyordu. Meclisteki görüşmeler grup görüşmeleri dahil Cumhurbaşkanlığı köşküne bağlı olan hat yoluyla oradan izlenebiliyordu. İnönü herhalde tartışmaları o şekilde izlemiş fakat hükümet kararına karşı muhalefetin ölçüsünü tam tahmin edemediği için arabasına atlayıp meclise gelmişti. O kadar acele gelmişti ki arabasına eşlik eden motosikletli polisler bile onun gelişinden sonra meclise gelebilmişlerdi. Eğer muhalefet daha etkili olsaydı İnönü hiç yapılmamış bir şeyi yapabilir, parti genel başkanı sıfatıyla grup toplantısına girip durumu kendisi anlatabilirdi. Fakat buna gerek kalmadı. Savaşa girmeliydik veya bugün girmedik ama yarın buna mecburuz diyenler sözlerini fazla uzatmadılar. Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu da Türkiye'nin savaşa girmeme gerekçesini oluşturan Sovyet çekincesinin metni üzerinde hukuki açıklamalar yaptı. Metindeki mucip olacak veya intaç edecek, gerektirecek veya o sonuca yol açacak ifadesinin anlamını uzun uzun anlattı. Grup çoğunluğu tarafından alkışlandı, ortalık yatıştı. Bu grup toplantısı şu açıdan da ilginçtir. Bu bir şeflik rejiminin parti grubu toplantısıydı ama savaş konusu da dahil birçok şey orada tartışılabiliyordu. Ve şef buna karşı meclise gelip mebusları ikna etmekten başka bir önlem düşünmüyordu. Türkiye böylece 4 günlük bir değerlendirme ve tartışma aşamasından sonra 14 Haziran 1940 günü savaşa girmemek kararını kesinleştirmiş oldu. Girseydik. Eğer Refik Şevket İnce veya Recep Peker gibi düşünenlerin dediği yapılsaydı, Türkiye ya 10 Haziran günü otomatik olarak veya 11 veya 12 Haziran günü karar alarak savaşa girmiş olacaktı. Peki bunun sonucu ne olacaktı? Ne olacağının özeti savaşın gelişmelerinden sonra çok açık bir şekilde bellidir. Türkiye İtalyanlarla birlikte Almanlarla da savaş haline girmiş olacaktı. Balkanlara inen Almanlar belki Yugoslavya ve Yunanistan'dan da önce Türkiye'ye saldıracaklardı. Tabii o sırada Ruslar da boş durmayacaklardı. Büyük ihtimalle Almanların Balkanlara inmesini beklemeden veya en geç onlarla eş zamanlı olarak ya onlarla anlaşarak veya tek başına Türkiye'ye karşı zor kullanacaklardı. Bu iki yönlü saldırıya karşı Türkiye elbette ordusu ve milletiyle sonuna kadar direnecekti ama bu direnişin sonucunu tahmin ederken biz çocukların kurşun asker oyunlarındaki gibi biz ikisini de yenerdik varsayımını yürütmek pek gerçekçi olmazdı. Gerçekçi varsayım ülkemizin Polonya gibi batısı Almanların doğusu Rusların işgali altına girmiş veya Romanya gibi topraklarının bir kısmı komşuları arasında bölüştürülüp geri kalanı bağımsızlığını kaybetmiş bir ülke haline gelmesiydi. Gerçi sonraları Alman-Rus savaşının başlamasından Rusların İngiliz ve Amerikalıların müttefiki haline gelmesinden 2-3 yıl sonra ülkelerin Alman işgali altına giren bölgeleri kurtarıldı. Fakat onlardan Rusya'nın komşusu olan ülkeler Rusya tarafından kurtarıldı ki gerek toprak gerek bağımsızlık açısından ödedikleri bedeli hala unutamıyorlar. Türkiye'nin 14 Haziran 1940 tarihli savaşa girmiyoruz kararını ve aynı nitelikteki daha sonraki kararlarını bunları hatırlayarak değerlendirmek gerekir. Gerçi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu konuda söylenen bazı laflar vardır. Savaşa sokmadılar, milletin erkekliğini öldürdüler, den başlar. 12 adayı alabilirdik, Trakya'da toprak kapabilirdik iddialarıyla devam eder. Ama bunlar İkinci Dünya Savaşı'nın gerçekleri karşısında sadece gülünç kalır. Türkiye'nin 14 Haziran 1940 tarihli kararıyla belirginleşen politikaları ülkeyi başka ülkelerin uğradığı büyük kayıplardan kurtarmıştır. 24 saatlik ertelemeler. O zamanın emniyet müdürlerinden, daha sonraların valilerinden ve Dışişleri Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil'in siyasetçiliği sırasında İsmet Paşa'dan aldığım dersler diye anlattığı anılardan biri şudur. İnönü ona bir gün bir vesile ile demiş ki, sana bir nasihat vereyim, bir karar alacaksan bir 24 saat düşün sonra al, kararı aldıktan sonra da hemen uygulama. Üzerinden bir 24 saat geçsin, bir kere daha gözden geçir, ondan sonra uygula. İhsan Sabri Çağlayangil bu nasihatin dayanağını anlamaya çalışırken İnönü eklemiş, ben İkinci Dünya Savaşı'na girmekten bu sayede kurtuldum. İsmet Paşa bununla savaşa girmekten 14 Haziran 1940'taki kurtuluşunu mu kastediyordu yoksa daha sonraki kurtuluşlarını mı veya hepsini birden mi bu bilinmiyor. Ama bu anekdot onun 10 Haziran ile 14 Haziran arasındaki karar erteleme metoduna uygun düşüyor. Türkiye'nin savaşa girmeme kararının kamuoyuna açıklanması da İsmet Paşa'nın metoduna göre oldu. O da ertelendi. O erteleme günlerinde de kararın ne kadar isabetli olduğu birkaç kere daha anlaşıldı. 17 Haziran'da Fransız Başbakanı Reynaud istifa etti. Yerine 1. Dünya Savaşı kahramanı 85 yaşındaki Mareşal Pétain geçti. Yeni Fransız hükümeti Almanya ve İtalya'dan resmen mütareke istedi. 18 Haziran'da Hitler ile Mussolini Münih'te buluştular ve mütareke şartlarını saptadılar. 22 Haziran'da Alman ve Fransız kumandanları Compiègne ormanındaki kör bir tren hattına çekilmiş olan bir vagonda mütarekeyi imzaladılar. Bu 1. Dünya Savaşı sonrasındaki Alman yenilgisinin şekil açısından da bir rövanşıydı. O zamanki mütareke için Fransızlar aynı ormanda, aynı yerdeki bir boş hatta aynı vagonu getirip koymuşlar, mağlup Almanya'nın temsilcilerini oraya çağırmışlardı. Sonradan Fransa'da müzeye konulmuş olan o vagonu bu defa Hitler bulunduğu yerden oraya getirtmiş, aynı mizanseni uygulamıştı. Mütareke şartlarına göre Fransa'nın tüm kuzey ve orta bölgesi barış antlaşması imzalanıncaya kadar Alman işgali altına girecek, Pétain hükümetinin yönetim alanı ülkenin güneydeki bir bölümünden ibaret kalacaktı. 23 Haziran'da Hitler Paris'e geldi. Şehrin turistik yerlerini gezdi. 24 Haziran'da İtalya'yla da mütareke imzalayan Fransa savaş halinden tamamen çıktı. Almanlar Güney Fransa dışındaki her yeri işgal altına aldı. Bunlar olurken Rusya'da boş durmuyordu. Fransa'nın mütareke istediği 17 Haziran günü o da 3 Baltık devletini, Estonya, Letonya ve Litvanya'yı tamamen işgal etmişti. 26 Haziran günü de Romanya'ya bir ultimatum verdi. Kuzey Bukovina'yı ve Besarabya'yı, bugünkü Moldavya topraklarını istedi. Romanya Almanların da tavsiyesi üzerine ultimatumu kabul etti. Ruslar o iki bölgeyi de işgal edip kendi topraklarına kattılar. Böylece Rusya'nın Almanya ile işbirliğinin devam ettiği bir kere daha görülüyordu. Türkiye'nin Sovyet çekincesine dayanan savaşa girmeme gerekçesinin haklılığı ortaya çıkıyordu. Almanya'dan çiçekler. Ayrıca Türkiye'nin savaşa girmesinin İngiltere açısından önemi azalmıştı. Fransa'nın savaş dışına çıkmasından sonra İngiltere'nin de kendini toparlamak için zamana ihtiyacı vardı. Türkiye'nin kendisine vereceği üslerin, İngiliz uçakları daha oraya yerleşmeden Alman uçakları tarafından kullanılmaz hale getirilmesi ihtimali daha fazlaydı. Bir de şöyle bir durum vardı. Üçlü antlaşmaya göre İngiltere Türkiye'ye büyük ölçüde askeri malzeme yardımı göndermek ve ona fiilen yardım etmek yükümlülüğünü üstlenmişti. İngiltere'nin o yükümlülüğünü yerine getirebilecek halde değilken, Türkiye'nin savaşa girmemesini eleştirmesi inandırıcı olamazdı. Bu açıdan Başbakan Refik Saydam'ın 26 Haziran 1940 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı "Türkiye savaş dışıdır" açıklamasına İngiltere'den gelen tepki fazla olmadı. İngiliz hükümeti şunu da göz önünde tuttu. Türkiye savaşa girmese de İngiltere'nin müttefiki olmaya devam ediyordu. Savaştaki dengelerin alt üst olduğu o dönemde bu da bir kazanç sayılırdı. Eğer İngiltere'nin tepkisinin dozu fazla kaçarsa, Türkiye ittifaktan ayrılıp başının çaresine başka türlü bakmayı düşünebilirdi. Nitekim o sırada Türkiye'ye öteki taraftan çiçekler atılıyordu. Almanya, Ankara'daki Büyükelçisi von Papen aracılığıyla yakınlaşma girişimlerinde bulunuyordu. Bunlardan biri gerçekleşme yolundaydı. İki ülke arasında bir ticaret anlaşması hazırlanıyordu. Aslında Almanya ile ilişkilerin iyileşmesi Türkiye'nin de işine geliyordu. Çünkü Türkiye'ye karşı tehdit oluşturan iki devletin ikisi de Almanya'nın işbirliği yaptığı devletlerdi. Eğer Alman-Türk ilişkilerinin dengesi hesaplı tutulursa, Almanya İtalya'yı da Sovyetler Birliği'ni de Türkiye üzerindeki emellerinden vazgeçirici bir rol oynayabilirdi. 1940 yılının yaz aylarında Türkiye bir yandan İngiltere ile ittifakını sürdürürken bir yandan da Almanya ile ilişkilerini geliştirerek girdi. Bu çelişkili gibi görülse de ülke çıkarları açısından gerçekçi bir politika çizgisiydi. Bu çizgi Türkiye'nin İngiliz ve Fransızlarla imzaladığı antlaşmaların içeriğinde yer alan belirli imkanların dikkatli bir şekilde kullanılmasıyla sürdürülüyordu. İngiltere de Türkiye'yi büsbütün kaybetmektense bu politikasını anlayışla karşılamayı yeğliyordu.